Ayrım 5. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 65. 3. Bölüm. Mülteci. Taptuk'un tapusunda kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğydik, piştik elhamdülillah. Zaman geçtikçe hareketlilik artıyor. Dil okuluna kayıt yaptırdım. Haftanın 4 günü okul var artık. Sadece çarşambayı boş bırakıyorlar. O da randevular için ayrılmış bir gün. Kurumlarla randevu veya doktora gitme benzeri zorunlu işler için o günü değerlendireceğiz. Okula her gün tramvayla gitmek oldukça pahalı bir yöntem. Kaçak binmek, yakalanma halinde biz oturma hakkı olmayanlar için hiç de iyi olmaz. Ne yapacağım? Bisiklet öğrenmek en iyisi. 1-2 talim yapıyorum. Fena değil. Zaten yurt dışına çıkacağım belli olduktan sonra son yazımı geçirdiğim Cüneyt Akalı'nın Marmaris'teki yazlığında kızları Ayşe ya da Ekin'in bisikletiyle talime başlamıştım. Orada hastanenin taşlı bahçesinde talim yaparken parasız kaldıkları için Cüneyt tarafından acınarak eve alınan Avustralyalı turistler kahkahalarla gülüyorlardı halime. Ama yılmamış denememi yola çıkarak da sürdürmüştüm. Etraftaki çocuklar önce dalgaya başlamışlar, kararlılığımı görünce ''Abi önüne bakma, ileri bak'' diyerek ilk öğretmenim olmuşlardı. Bu deneme başarılıydı ama henüz biliyor sayılmazdım. Tabii ki bu deneme sayesinde az bir gayretle çabucak öğrendim. Önceleri trafiğe çıkmaya korkuyordum ama alıştım. Bisiklet yolları ayrıydı ve birazcık dikkatle Amsterdam'da herkes kullanabilirdi. Giderek ustalaştım. Amsterdam'da trafikte bisikletliler kraldı zaten. Haylaz bir öğrencilik başladı. Derslerde aktif ve girişkendim. Herkesle de dost oldum bu yüzden. Ama dili iyi öğrendiğim söylenemezdi. Pek yeteneğim yoktu ve önem de vermiyordum. Ne işime yarayacaktı? Ben etkin dillerden birini öğrenecektim. En çok da Elsa ile ahbap olmuştum. Peruluydu Elsa. Başkent Lima'dan. Solcuydu ama aydınlık yol gerillalarını sevmiyordu. Hoş benim de bir bilgim yoktu ya. Bu ahbaplığım aşka dönüştü. Ya da ben öyle sandım. Ama Hollandalı arkadaşı vardı Elza'nın. Kusura bakmamalıydım. Yine de ahbap olarak kaldık. Buluşur gezerdik. İçten içe bir ümitti belki. Bir de yine okuldan Erdinç'le yakın dost olduk. TKP kökenliydi Erdinç ve emekçiydi. İzmir'de fabrika işçiliği yapmıştı. Bu yüzden saygı duyuyordum ona. Yüzerek Mayıs adasına kaçmıştı Türkiye'den, oradan da Lavrion'a, sonra bir yolunu bulup Hollanda'ya gelmişti. Sık buluşuyor, boş zamanlarımızı çoğunlukla birlikte geçiriyorduk, birbirimizi sevmiştik. Yurt odasından saraya. Mülteci bürosundan ev çıktığını müjdelediler. Uzak bir semtte, çoğunlukla karaların kaldığı bir bölgedeydi. Bunu herkes olumsuz olarak görüyordu ama benim umurumda değildi. Bir evim olsun bu yeterdi. Evde oturan kadın yakında çıkacaktı. Gidip görüşmesi ve evi gezerek tutmak isteğini bildirmesi gerekiyordu. Kiralama kararlılığıyla gitti eve. Gerçekten harika bir evdi. Hele yurt odasından sonra saray gibi gelmişti ona. Şehre uzak olmasının dışında bir kusuru yoktu. Üstelik Amsterdam'da bütün evler doğalgaz sobalı olduğu halde bu ev kaloriferliydi. Kalorifer de merkezi sistemdi ve bunun ücreti kiraya dahildi. Uzaklığı da bisikletle çözecekti artık. Erdinç de sevinmişti bu işe. Çünkü o da yakınlarda öğrenci sitesinde kalıyordu. Kadın evdeki bazı eşyaları satmak istediğini belirtti. Özellikle yer halılarını satın alır mıydı? Parası yoktu. Sosyal yardım kurumundan taşınma parası isteyecekti. Verirlerse memnuniyetle alırdı. Geçmişte benzeri durumlarda yüklü yardımlar yapmışlardı ama bu eskide kalmıştı. Yoğun iltica akını bu yardımı frenlemişti. Arkadaşların merkeze uzaklığı ve karaların yoğun oturduğu, bu yüzden kriminal damgası yiyen bir bölgede olduğu için beğenmedikleri bu ev, Türkiye'den gelen ziyaretçilerin döndükten sonra sarayda oturuyor diye dedikodusunu yaptıkları evdi. 1000 florin yardım, geri ödemek koşuluyla vermişlerdi. Tekrar görüştü eski kiracı kadınla. Yer halıları, perdeler, masa, 1-2 sandalye, çamaşır makinesi gibi eşyaları satın aldı. Bir kısım eşyayı da kadın para almadan bırakmıştı. Ama onlar çok işe yarar şeyler değildi. Evi boş teslim etmesi gerekiyordu ve bu yüzden götürmesi zor olan ve ihtiyacı olmayan şeyleri bedava vermişti. Gene de yüklü para ödedi eşyalar için. Ama olsun, zaten bu taşınmalardan nefret etmişti. Büyük oranda eşya sorunu böylece çözülmüştü. İkinci el satış yapan yerlerden fırınlı ocak ve küçük bir buzdolabı almıştı. onları eve kadar getiriyorlardı. Karyola da buldu ama onu kendinin taşıması gerekiyordu. En çok onunla uğraştı. Onu da sonunda Erdinç çözdü. Bisikletin arkasına takılan taşımaya uygun bir çekçek buldu ve birlikte taşıdılar. Mutfak malzemelerini yeni almıştı. Artık misafir bile ağırlayabilirdi. Her hafta yabancılar polisine imza için gittiğimde hemen yakınındaki Rembrandt'ın evinin önünden geçiyorum. Özer abim Hollanda'da olduğumu öğrenince bana ayrıntılı bir mektup yazarak Hollanda'yı tanıtmayı görev bilmişti. Gerçekten de o mektuptan çok şey öğrenmiştim. Tabii ki Rembrandt'ı da yazmıştım. Ben de her önünden geçişimde pencerelerine yaklaşarak, ziyareti açık olmadığı o günlerde içeriye göz atar, kendimce hayali projeler geliştirirdim. 1600'lerin kiliseyle çatışan Rembrandt'ıyla, 1980'lerin siyasi otoriteleriyle çatışan günümüz ilticacılarının yaşamları arasında bağ kurar, bu yaşamları kesiştiren düşler kurardım. İlticacı penceredeki Rembrandt'la selamlaşarak, "Artık çocuklar ölmüyor, veba da yok Rembrandt, gözün aydın," derdi. Acısını dindirmek umuduyla ve kendi acısını gizlemeye çalışan yapmacık bir neşeyle. Arkadaşı bir dernekte İngilizce kursu vermeye başladı. Dernek başkanı kızına İngilizce öğretmek istiyor. Biz de yararlanacağız. Benim de büyük dil hedefim böylece start almış olacak. Kursiyerler arasında deniz gezmiş geleneğinden gelen Hikmet Ülger de var. Ahbaplığımız kurs çıkışı da sürüyor. İkimizin de bekar oluşu yüzünden evlerimiz geyik muhabbetlerini özleyenlerin uğrak yeri oluyor. Sabahlara kadar kaynatıyoruz. Çevremiz de genişliyor doğal olarak. Hikmet çok iyi niyetli, aşırı duygusal ve bir o kadar da hassas. Çok çabuk kırılıyor ve küsüyor. Bu alanda benim rekorumu egale ediyor. Artık Hikmet'le barışmak için çok yönlü çaba gerekiyor. Araya aracılar koyuyoruz ve barışıyoruz. Tekrar küsüyoruz. 20 yıldır hızından bir şey kaybetmeden sürüyor bu. Vondelpark günleri. Vondelpark, gezilerimiz sıkıntıdan patlama noktalarına gelen bizler için rahatlama eylemi oluyor. Amsterdam'ın en büyük, en merkezi ve en bol eğlenceli mekanıdır burası. Film müzesinin bu parkın içinde olması, ayrıca bir de kafesi bulunması burayı daha da çekici kılar. Hele güneş birazcık kendini göstermişse, tadına doyulmaz bisiklet turları ve tabii bolca güneşlenen üstsüz daha da cazipleştirir. Canlı müzik akrobasi gösterileri derken vaktin nasıl geçtiğini anlamaz insan. Genellikle Atilla Kanbir, Hüseyin Karadeli ve Hikmet Ülger birlikte giderdik. Hepimizin kafasında Hollandalı bir genç kız ayarlama hayali, kondomlarımız bile cebimizde olurdu. Ama Atilla hep dalga geçer, acımasız gerçekçiliğiyle hevesimizi kırardı. "Siz onları mastürbasyon yaparken mi takıyorsunuz?" diyerek. Çok kızardık Atilla'ya ama bir şey diyemezdik. O Hollandalıyla evli olduğu için bu espriyi daha rahat yapardı. Günümüz beraber geçmişse mutlaka akşam için de plan yapılır, yemek için Atilla'da buluşmak üzere sözleşirdik. Yemeği daima Hikmet yapar, bizi açlıktan bayırtmadan da hazır hale getirmezdi. Ancak hakkını yemeyelim, lezzetli ve sağlıklı yemekler yapardı. Marjinal Hollandalılarla sıkı ahbaplığından öğrendiği ve menüsüne kattığı bütün lezzetli sosları şehvetli bir zevkle bize de sunardı Hikmet. Gecenin tartışma noktası da bellidir genellikle. İçkilerle hafif esrikleşen bizler, Hikmet'in politik saldırılarıyla kendimize gelirdik. Bizi terk ettiğimiz ortodoks tutumlarımız yüzünden, Marksizmi inkar etmekle, halka ihanetle, emperyalizme alet olmakla suçlar, saatler süren, alıntılarla süslediği konuşmasını sabırla dinlerdik. Her türlü aşırılığı, zırvalığı birlikte yaptığımızdan, Hikmet'in salvolarını ciddiye almasak bile sabahlara kadar tartışırdık. Atilla'nın karısı Linda, hayretler içinde bizi seyretmekten bıkar, zaten az anladığı Türkçesi yüzünden bize ve konuya iyice yabancılaşır ve yatmaya giderdi. Ertesi hafta aynı buluşmanın ve tartışmanın gerçekleşeceği neredeyse kesin gibidir. Yeniden örgütlülük. Henüz Almanya'ya gidemediğimiz, Hollanda'da yapılacak fazla bir işte olmadığı için örgütsel çalışma diye bir şey yok. Bütün çabamız 2000'e doğruya destek ve maddi katkıdan ibaret. Bir de bülten çıkıyor. O daha çok Hanover'de oturan Erdal Sarıoğlu'nun sırtında. Ayşe'nin eşi Cengiz Han Güngör de Türkiye'den gelince eli kalem tutan insanlar olarak Hollanda'da çoğalıyoruz. Bülteni çıkarma işi bize veriliyor. Böylece biz Almanya toplantılarına gidemeyenlerde çalışmalara etkin katılabileceğiz. Ancak merkez sayılan Almanya'dakilerle görüş ayrılıklarımız var. Onlar daha katı. geçmişe tutuculuk derecesinde bağlı ve her konuda merkez ne der havasındalar. Biz ise Türkiye'deki son dönem tartışmaları da yaşadığımız için daha yenilikçi, tartışmalara daha açık ve daha hoşgörülüyüz. Hepsinden önemlisi solun birliği bizim için daha somut. Bize göre gelinen noktada sol kesimler olabildiğince geniş birleşemezse bir çıkış yolu gözükmüyor. Artık solu kendinde başlatan ve bitiren anlayışları terk etmek gerekiyor. Yaşananlar bunu bize kanıtlıyor. Bu çerçevede bizim çok doğal olarak bültende yayınladığımız Ramazan Duran'ın Kürt meselesine ilişkin eleştirel yaklaşımı olay oluyor. Hareketi Kemalizm kuyrukçuluğuyla eleştiren böyle muhalif yazıları nasıl yayınlanmışız? Doğu, Ramazan'a sert bir eleştiri mektubu gönderiyor. Aradan çok zaman geçmeden Ramazan Duran'ın bu eleştirel yaklaşımı daha da aşılarak örgüte egemen oluyor. Doğu, BKA'yı bizzat ziyaret ediyor. Kürtlere iki kurşununuz varsa birini bana ayırın. Beyanatı büyük sempati topluyor. Tam bugünlerde Günzileli Almanya'ya geliyor. İltica mı edecek acaba? Neredeyse 10 yıldır kaçak olarak yaşıyor Türkiye'de. Demek bıktı bu durumdan. Ama yok, hayır. Görevli gelmiş. Geri dönecek. Ne görevi diye soramıyoruz tabii. Avrupa'da örgütü dolaşıyor, yeni yapılanmalar yaratıyor. Bazı dargınlıkları çözmeye çabalıyor. Bu arada Birleşik Sosyalist Parti konusunda bir broşür kaleme alıyor. Bize de iş çıktı. Yoğun bir şekilde broşürü dağıtıyoruz. Gün Hollanda'ya da geliyor. Henüz yurt odasındayım. Orada beni ziyaret ediyor. Dönüşte onu kaldığı eve götürürken sürekli ana yoldan saparak farklı yollardan gitmeyi deniyor. Ben kaybolacağız korkusunda, o benim korkumla dalga geçmenin de keyfiyle işi daha da aşırılığa götürüyor. Ama hayret, her defasında çıkış yollarını buluyor. Yıllar sonra samimiyetimize de dayanarak bu alışkanlığının ideolojik sapaklara dalmasında da etkin olup olmadığını soruyorum. Gülüşüyoruz. Meğer asıl görevi Çin'e gitmekmiş. Bunu Çin dönüşü anlıyoruz. Yurtdışı sorumlusu Yıldırım Dayeli ile ilgili bir açıklama yapıyor. Sebebini açıklayamayacakları bir nedenle Yıldırım Dayeli hareketten atılıyor. Bu açıklama örgütü ayağa kaldırıyor. Sebebini açıklamamak ne demek? Gün bakıyor ki pabuç pahalı, güvenilir bulduğu bir çevreye açıklıyor. Yıldırım Çin'den para almış ve bunu zimmetine geçirmiş. Ancak bize de örgüte açıklama yasağı var. Biz de söylemi benimseyerek herkese atılmasına gerektiren bir durum var ama açıklayamayız diyoruz. Alp Hamuroğlu, Yalçın Dal ve Ali Mercan bu açıklamayı, daha doğrusu açıklamamayı yeterli bulmayarak kopuyorlar hareketten. Derken mülteci pasaportlarımız geliyor. Tam 2 yıl sonra seyahat özgürlüğümüz var. Pasaportumuz Türkiye hariç dünyanın her yerinde geçiyor. Artık ayaklarımız yere basıyor. İlk olarak Almanya'daki örgüt toplantısına büyük bir sevinçle katılıyorum. Ülkeye yeniden kavuşmak gibi bir şey bu. Eski dostlarla kucaklaşıyoruz, hasret gideriyoruz. Üzerimden bir yük kalkmış gibi hafifliyorum. Frankfurt'ta bir şoför, Aydın Engin. Genel toplantıların dışında sık sık yönetim toplantılarımız oluyor. Frankfurt böyle toplantılar için orta nokta. Avrupa'nın her tarafından gelenler için görece eşit ulaşım kolaylığı sunuyor. Ve tabii ki Mustafa, Dilber Tütüncübaşı'nın harika ev sahipliğinde. Geniş salonları toplantı için uygun, yemekler için hem Mustafa'nın hem Dilber'in aşçılığı müthiş. Toplantı bitince de misafirliğimizi bir gün daha uzatıyoruz. Mustafa kardeşleriyle birlikte Almanya'da iş yeri açıp başarılı olan arkadaşlarımızdan biri. Gözle görünür ihtiyaçlarımızı tespit ederse, bütün itirazlarımıza rağmen o ihtiyacımızı görüyor. Bana aldığı ayakkabıyı yıllarca giydiğimi anımsıyorum. Bütün kardeşleriyle ahbabız ama Önder'in yeri biraz ayrı. Bu ufak tefek yapılı ve sevimli gence nedense kanım daha çok kaynıyor. Toplantı için işten eve gelen Mustafa, Aydın Engin'le geldim diyor. Niye eve çağırmadın diyoruz. Taksiyle diyor. İyi ya, bir yere park edemediniz mi diye soruyoruz. Yahu adam taksicilik yapıyormuş. Üstelik ben Türk olduğumu hissettirdiğim halde oralı bile olmadı diyor. Kim bilir neler yaşamıştır Aydın Engin böyle davranmasını gerekli kılacak diye düşünüyoruz. Hem örgütsel farklılıklar hala fazla törpülenmiş değil. Mustafa buyur etse bile kibarca reddedeceği kesin.
Müthiş bir koşuşturmaca ile geçmişti gençliği. Küçük sevinçler bulmayı, onlarla mutlu olmayı burada öğrendi. Çünkü mutluluk artık kaybettiği bir şeydi. Burada, bu gurbet elde, Amsterdam'da bizim insanımızı mutlu edecek o kadar az şey vardı ki. Neredeyse hapishane hayatını özler olmuştu. Üstelik o ağır baskılı, keyfi eziyetli o gergin günleri. 5. ayrımın sonu sayfa 73.